Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda Avukat Ceyhun Göktuğan'la birlikte bugün konuğumuz Profesör Doktor Hakan Haker'i. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Evet, Hakan hocamız İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde dekan kendisi. Almanya'da doktorasını yaptı, değil mi? İstanbul Üniversitesi çıkışlı.
Evet,
Ve profesörlüğü de tıp hukuku alanında.
doğru.
Yani ülkemizde gerçekten ilgi çekici olan yeni bir alan.
Doğru.
Herkesin çok malumat sahibi olmadığı bir alan. Hem arzu ederseniz girişte biraz ondan bahsedelim. Tıp hukukunun çerçevesi nasıl, neleri belirliyor? Türkiye'deki tıp hukuku nasıl?
Tıp hukuku dediğimiz, ben tabii buna tıp hukuku diyorum ama genelde bizde yaygın ismi sağlık hukuku deniyor. Ben neden tıp hukuku diyorum? Çok teknik bilgi ama biraz onu belki söylemem lazım. Sağlık hukuku dediğimizde sağlıkla ilgili her türlü hukuksal problem onun işine giriyor. Mesela hemşirenin birisi bana mesaj çekiyor. İşte hocam diyor, benim dönerim ödenmiyor veya dönerim az ödeniyor. Veya işte falanca yere tayinim çıktı, eş durumdan çıktı, mecbur hizmetim şu bu falan. Bunların hepsi sağlıktan kaynaklanan problemler olduğu için hepsi sağlık hukukuna giriyor. Ama bunun içinde bir alt branş var ki ben tıp hukuku diyorum. Burada bizzat tıp biliminin uygulanmasından ortaya çıkan sorunlar. Mesela tüp bebek uygulamasından bir sorun çıktı. Hekim öyle bir şey yaptı ki sizin bebekler emriyorlar, tüpte döllediğiniz bebekleri yanlışlıkla öldürdü. Burada hekimin sorumluluğu nedir? Ceza sorumluluğu var mıdır? Tazminat sorumluluğu var mıdır? Tabip odasının yapabileceği bir şey var mıdır? Veya hastasına yönelik herhangi bir tıbbi müdahale istemeyerek de olsa hasta zarar gördü, hastayı kaybettik. Dolayısıyla bundan dolayı acaba hekime yüklenebilecek bir sorumluluk var mı? Yani ana hatlarıyla tıbbın uygulanması dolayısıyla tıp mesleği mensuplarının hukuksal sorumluluğu tıp hukukun içinde ele aldığımız bir konu. Türkiye'de çok yeni bir alan. Yani resmen de böyle bir alan yok zaten. Ben kitap yazdım. Profesörlük takdim tezimdi. İsmini tıp hukuku koyduk. Ama dediğim gibi öyle bir resmi adı yok. Ben de esas zaten ceza hukuk hocasıyım. Ceza hukuku ana bilim dalı başkanıyım. Tıp hukuku diye bir kürsümüz yok. Ama bizim İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öyle bir niyetimiz var. Tıp hukuku enstitüsü kurmak gibi
Çok
bir
güzel.
uzun vadeli planımız var. O plan gerçekleşene kadar da daha kolay olsun diye tıp hukuku araştırma merkezi kurduk. Tıp hukuku dergisi çıkaracağız Ceyhun Bey. Yani yazılar falan olursa.
İnşallah.
Türkiye'de bir ilk tıp hukuku dergisi.
Çok
Tıp hukuku
hoş.
alanında çıkacak yazıları yayınlayacağız inşallah.
İnşallah. Hayır, sağlık sektörü ülkemizde çok
Evet.
hareketli bir
Çok.
alan. Yani bu hukuk alanının da onunla birlikte bayağı gelişeceği ve onunla ilgili sorunların
Evet.
derdine deva olacağına dair inşallah
Çok ilginç
ümit
bir
var
alan bir de.
olabiliriz yani.
Çok çok ilginç bir alan yani. Güzel bir alan.
Evet, doktoranız Almanya'da Köln'de miydi yanlış
Ben evet,
hatırlamıyorsam?
Köln Üniversitesi'nde doktora yaptım. Ben aslında burada İstanbul Üniversitesi'nde başladım doktoraya. Ama daha sonra YÖK bir burs verdi. Yurt dışı doktora bursu. Bizim tabii biraz belki hukukçu olmayanlar için bilgi vermek gerekir. Normalde hani herkes Amerika, İngiltere'ye gider doktora için ama bizim hukukta Almanya baskın. Hatta şimdi bizim mesela daha yeni geçenlerde bir asistan aldık. 88 düzeyinde KPDS'de İngilizcesi var. Şimdi sıfırdan gidip Almanca öğrenecek. Aynen ben de öyle oldum. İngilizcem iyiydi ama hocalar dedi ki İngilizceyle bu iş olmaz. Almanca öğreneceksin. Neden Almanca? Şimdi dünyada iki tane hukuk sistemi var ana hatlarıyla. Eskiden dört diyebilirdik. İslam hukuk ve sosyalist hukuk diye sosyal hukuku artık saymıyoruz. İslam hukukunu sayarsak üç ana hukuk düzeni var. Onun dışında kıta Avrupası ve Anglo-Sakson. Kıta Avrupası dediğimiz Avrupa'nın kıta dışında ada olan İngiltere var. İngiltere'den esinlenen bir de Amerika var. Onlar ayrı bir hukuk sistemi. Bunun özelliği ne? Daha çok yazılı hukuktan ziyade mahkeme kararlarına dayanıyorlar. Çok teorik temelleri yok. Buna karşılık kıta Avrupası dediğimiz Almanya, Fransa, İtalya, bunlar her şeyin teorik temelini ve kanunlara bağlı olarak yürüten hukuk sistemleri. Biz buradan almışız. Neden buradan almışız? Osmanlı döneminde daha, ben ceza hukukçusu olarak söyleyeyim ki diğer hukukun diğer alanlarında da öyle. 1858'de daha Osmanlı döneminde düşünün ki Osmanlı halifesi yani bir halife olan İslam'ın da başı olan bir zatın bulunduğu bir dönemde biz bir Avrupa kanunu alıyoruz, ceza kanunu. 1810 Fransız ceza kanunu, 1858 Osmanlı kanunname ceza diye biz bunu yürürlüğe koyuyoruz. O dönemden kıta Avrupası'ndan kanun almaya başlıyoruz. Daha sonrasında da yine ilişkilerimiz daha çok Fransa bağlantı. Hani aydınlarımız bilirsiniz hep o dönemlerde Fransa ile bağlantılar. O şekilde de devam ediyor. Fakat işte Birinci Dünya Savaşı'na doğru Almanya ile bir yakınlaşma oluyor. Almanya'dan falan uzmanlar getiriliyor o zaman. Ve yeni bir kanun yapılsın artık, Fransız Ceza Kanunu eskidi diye düşünülürken, o padişah o zaman yeni bir kanun olarak 1889 Zanardelli İtalyan Kanunu var. İtalyan Kanunu tercüme ettiriyor. İtalyan Ceza Kanunu Türkçe'ye. Ama sonradan Alman uzmanlar gelip diyor ki, ya şu an diyor acele etmeyin, savaş da eli kulağında. Savaştan sonra yeni bir kanun yaparsınız diyorlar. O tercüme orada kalıyor. Savaştan sonra malum işte Cumhuriyet falan kuruluyor. Atatürk, biz mutlaka yeni batılı kanunlar istiyoruz diyor. Bir komisyon oluşturuyorlar. Komisyon 6 ay çalışıyor. Ne oldu diyor bizim bu kanun. Onlar diyorlar ki, daha biz başlangıç hükümlerindeyiz. Atatürk olmaz diyor, bizim acele etmemiz gerekir diyor. Ne yapalım, ne edelim? Bakıyorlar ki Osmanlı zamanında çevrilmiş İtalyan Ceza Kanunu'nun tercümesi duruyor. Onun üzerine İtalyan Ceza Kanunu alıyoruz. Dolayısıyla sonrasında da Alman Ceza Mahkemesi Kanunu alıyoruz. O nedenle biz ceza hukukçularına, benim hocam da öyle söyledi bana, ya İtalyanca ya Almanca öğreneceksin dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kaçan Yahudi profesörler dolayısıyla Türkiye'de büyük bir Alman hukukun etkisi oluyor. Atatürk onları getiriyor Türkiye'ye. Onlar hukuk fakültelerinde dersler veriyorlar. Asistanlar Almanca öğreniyor. Ama şu da var, bu bir gerçek. Ben Münih'e gitmiştim. Münih Üniversitesi'nde bir ay kadar çalıştım. Bir oda verdiler bize, işte misafir öğretim üyelerine. Yaklaşık 20 kişiydik. Hani şimdi biz sanki Türkler hep Almanya'ya gidiyormuşuz gibi gelir ama benim dışımda Arjantin, Meksika, Şili, Peru, Polonya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Rusya, Kore, Japonya'dan hocalar vardı. Hepsi Almanya'ya gelmişler. Almanlar hani hep teknikte ileridirler deriz ama hukukta da bir eksport ülkesi. Çok ilginç. Hukuk ihraç ediyorlar. Ve bizim şu anki yeni ceza kanunumuz da büyük ölçüde yine Alman ceza kanunundan esinlendi. İşte bu nedenlerden dolayı biz de Almanya'ya gittik doktora için. YÖK burs verince siz ülkeyi kendiniz seçebiliyorsunuz. Almanya'yı seçtik mecburen. Yani İtalya'yı neden düşünmediniz derseniz. İtalya o dönemde devlet zaten bize burs veriyordu ama sonraki dönemde Almanya yurt dışı ile ilişkilerinizin devam edebilmesi açısından İtalya zayıf bir ülke. Almanya sonrasında da burs vermeye devam ediyor. Güçlü bir devlet. Onun da işine geliyor. Hukuk düzenini ihraç ediyor. İnsanlar onun lisanını öğreniyorlar. İlişkiler Almanya ile oluyor. Dolayısıyla Almanya çok burs veriyor. Biz de o nedenle İtalya değil Almanya'yı seçtik ki sonradan da iyi bir tercih olduğunu gördüm. Çünkü baktım İtalyanlar da Almanya'ya geliyor. Yani İtalyanlar da Almanlardan öğrenmeye geliyorlar. O nedenle Almanya'yı seçtik ve şimdi de İtalyanca bilen hocalarımız, arkadaşlarımız var ama onların biraz tabii zor bir durumda karşı karşıyalar. Hani her dilde bilim yapılır ama sonuçta yeni ceza kanunumuz, ceza muhakemesi kanunumuz büyük ölçüde Alman hukukundan etkilendiği için Almanca bilmenin şimdi daha büyük bir avantajı oldu.
Hangi konu üzerineydi doktora tezim?
Ben adam öldürme suçları üzerine yazdım. Yani Türk ve Alman hukukunda karşılaştırmalı olarak adam öldürme suçları.
Master yani. Hangi konu?
Master'ım haksız yakalama tutuklama tazminatıydı. Konu buydu.
Bu konuda Türkiye'de durum nasıl? Yani özellikle
tazminat konusu.
Haksız yakalama veyahut işte gözaltı süreci, yakalamalar. Burada hukuk dışı uygulamalar oluyor mu? Şüphesiz oluyor. Ben yani 90'lı yılların sonunda, 2000'lerin başlarında yakinen biliyorum ki yani böyle itina edilmeden ve hatta yanlış sonuçlar doğurabilecek gözaltı uygulamaları, işte yakalama uygulamaları bunlar oluyordu.
Maalesef oluyor tabii. Şimdi sonuçta insanın olduğu her yerde hata olur. O doğal bir şey. Zaman zaman bu hekimler de bize kızıyorlar. Diyorlar ki biz en ufak bir hata yapsak siz hemen bizi sorumlu tutuyorsunuz. Siz hukukçular başımız. Hatta avukatlar için diyorlar ki artık acilde nöbet bekliyorlar bunlar. Yani birisi bir şey olsun da hastaya hemen dava açalım diye gidip şey yapsınlar. Abartıyorlar. Amerika'da falan varmış duydum ama evet. Zaten görüyorsunuz da yollarda reklamlar oluyor. Aman diyor doktorunuz hata yaptıysa hemen bizi arayın gibi böyle şeyler var. Esas nereden geldim buraya? Öyle söylüyor hukuk şeyler, hekimler. Siz diyor hata yapınca size kimse bir şey sormuyor. Ben de şöyle diyorum, bizim hakimlerimiz hata yapınca bunun yargıtay aşaması var. Siz hata yapınca toprak dışında bir başka aşaması yok. Evet. Düzeltme imkanı yok. Yani tabii bu aslında iyi bir benzetme değil. Sonuçta hata yapılmaması lazım. Dediğim gibi insanın olduğu her yerde hata oluyor. Evet. Bizim kanunlarımızı ne kadar Avrupa'dan da alsak, batılı ülke kanunlarını da alsak, Avrupa Birliği'nin etkisiyle kanunlarda düzeltmeler de yapsak ki 1992 yılından beri çok büyük adımlar attı Türkiye. Son 2003 yılından itibaren de büyük adımlar attı. Yani 92'de o zamanlar hani cumuk cumuk derlerdi. Evet. Polisler ayağa kalktı, yürüyüş yaptılar. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? İstanbul'da silahlarını böyle ayağa, havaya kaldırarak
ters tuttular.
Ters tuttular, evet. Böyle bir yürüyüş yaptılar. Neden bundan sonra suçla suçluyla mücadele olmaz, bizim haklarımızı kimse gözetmiyor diye. Yeni ceza muhakemesi kanunu çıktığında da aynı şey söylendi.
Evet.
Polisler dediler ki bu ceza muhakemesi kanunuyla bundan sonra biz suçla mücadele olayını bırakalım dediler. Fakat tam tersini bugün ne ölçüde doğru tabii ayrı mesele, ne ölçüde uygulanıyor ayrı mesele. Ama eskiye nazaran çok daha fazla özellikle organize suçluluk alanında çok daha büyük adımlar atıldı.
Evet.
Yani eskiden işte çeteler, meteler sabah akşam biliyorsunuz Bebek'te şurada burada çatışırlardı. Ben aylardır, senelerdir bir işte İbrahim Tatlıses'in olayı dışında bir şey duymadık yani, tek tük oluyor. Bunlar da hep nereden? Yeni ceza muhakemesi kanununda getirilen teknik yöntemler sayesinde. Benzer şekilde yakalama alanında da, gözaltı alanında, tutuklama alanında maalesef. Hatta yine geçenlerde televizyona çıkmıştı. Bir şahıs karşılıksız çek vermiş, sağa sola bir sürü şeyler yapmış. İsim benzerliği var. Babasının ismini tutuyor ama diğer şeyleri tutmuyor. Bunları tabii mahkeme gözden kaçırmış. 2 yıl kalmış adam içeride.
Allah.
Ondan sonra fark etmişler. Bunun çok örneği var. Hani Amerika'da falan da şey yaparsınız. Ama Amerika'da böyle bir durumda 2 yıl içeride kalmışsanız iyi ki kalmışım diyorsunuz. Çünkü sonuçta müthiş bir tazminat alıyorsunuz.
Evet.
Bizde de imkanlar var. Yani biraz daha söyledim, benim yüksek lisans tezimin konusunu oluşturan olay. Hı. Haksız yakalama ve tutuklamalarda, gözaltında bir tazminat ödenmesini öngörüyor. Bu tazminatı kim ödüyor? Buna sebebiyet veren kişi değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Tazminat sorumlusu devlet.
Hmm.
Neden böyle bir sorumluluk benimsenmiş? Buna da hekimler, hep ben tıp hukuku çalıştığım için karşılaştırma öyle yapıyorum. Tazminatı biz ödüyoruz, orada niye onları ödemiyorlar diyor. Ama şöyle bir şey var. Deniyor ki eğer bir tutuklama kararı sonuçta haksız çıkarsa ve hakime de dersek ki bunun tazminatını sen öde, o zaman hakim kimseyi tutuklamaz. Suçluları da tutuklamaz. Zorun olmaz yani. Onun için onu rahatlatmak bakımından, rahat görevini yapmasını temin etmek bakımından tazminatı devlet ödesin deniyor. Hatta hakimler açısından şahsi kusurları varsa, kişisel kusurları varsa o takdirde hukuk usulü mahkemeli kanununa göre, 573. maddeye göre doğrudan kendilerinin sorumluluğu vardı. Ama yani biliyorsunuz şahsi kusurunda bile artık devlet ödüyor tazminatı. Ha, yalnız devletin rücu imkanı var. Fakat geçenlerde tahmin ediyorum CHP'li bir milletvekilinin bir gen sorusu vardı. Diyor ki hiç şimdiye kadar bir rücu olayı olmuşum. Biz şimdi ceza mahkemesi kanununa da kondu hüküm. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir hakimin vermiş olduğu karar dolayısıyla, bir savcının yapmış olduğu bir işlem dolayısıyla bizim devletimiz tazminat ödemek zorunda kalırsa bunu da ona rücu edebiliyoruz. Yani sadece haksız yakalama, tutuklama da değil.
Evet.
Ama daha Maliye Bakanı'nın verdiği cevap. Hiç rücu olayı olmamış.
Hmm.
Rücu ne demek? Belki hukukçu olmayanlar için rücu demek. Yani bunu devlet ödüyor ama sorumlusu sensin, sen de bana öde demek. Rücu geri dönmek demek. Yani tazminatı ondan istiyor. Bunun da amacı şu, tamam bir güvence sağlayalım, insanlar rahat çalışsınlar, kamu görevlileri, ama tamamen de pervasızca hareket etmesinler. Sonuçta bunun rücu ihtimalini de göz önünde bulundursunlar. Ama bizde hiç yok. Yani işkence dolayısıyla, düşünün ki bir kamu görevlisi işkence yapıyor ve insan hakları mahkemesinde tazminat ödüyoruz. İşkence dolayısıyla bizim tazminat ödediğimiz hallerde bile o kamu görevlisine, polise, jandarmaya dönüş olmamış hiç. Şimdi bizim kanunumuzda haksız yakalama halinde, hukuka aykırı yakalama halinde, gözaltı, tutuklama halinde tazminata ilişkin çok güzel hükümler var. Aslında ta 1960'lı yıllarda çıkarılmış bir kanunumuz vardı. O kanun şimdi ceza mahkemesi kanununa derc edildi. Zamanında çok güzel adım atmışız biz. Bunları ta 60'lı yıllardan düzenlemişiz. Fakat uygulamada bunun bir anlamı yok. Neden anlamı yok? Şimdi şöyle diyor kanun. İki türlü tazminat alabilirsin diyor. Bir, maddi tazminat alabilirsin. Ne demek maddi tazminat? Ben profesörüm, ayda 2500 lira maaş alıyorum. 10 ay içeride kaldım. O zaman 25 bin lirayı direkt alıyorum. Orada sıkıntı yok. Ama çiftçiysem nasıl belirleyeceksiniz bunun gelirini? Ne yapıyor? Ziraat odasına soruyor. Kırşehir'in falanca köyünde bir çiftçinin aylık geliri nedir? Bir de üstüne üstlük şöyle çok ince hesapları var onun. İşte diyor ki kışın bu çalışmaz, kahvede oturur. Onu hesaba katmıyor. Ondan sonra burada yılda bir kere hasat yapılır diyor. Ona göre hesaba katıyor. Artık Kurban Bayramı'nda çalışmaz, Ramazan'da çalışmaz diye bunların hepsini düşüyor. Bunlar tamam, hadi itirazım yok. Fakat en büyük sıkıntımız manevi tazminatta. Yani tamam, maddi tazminat olarak gerçek zararlıysa onu alayım. Ama ben bir gün bile içeride kalsam bu kolay bir şey mi yani? Bir gün bile, bir gün bile orada kalmak. Hani kişinin insanın yaşadığı yıkım dışında bir de bir imaj kaybı var. Ama görüyorsunuz bir yıl kalmış insanlara mahkemeler 5 bin lira, 6 bin lira komik miktarlar hükmediyorlar manevi tazminat olarak.
Bir yıl.
Evet. Yani inanılmaz komik miktarlar var. Hatta bazen mahkemelerin iyi hükmediği yerlerde de Yargıtay bozuyor. Çok fazla miktara hükmetmişsin diyor. Yani bunun anlamı olmuyor. Gerçekten de bu kadar uzun süre kalıp da sonuçta bu miktar çok komik miktarlar. Acaba o hakimler içeride kalsalardı bu miktara razı olurlar mıydı? Bir de bizim kanunun şöyle güzel bir yönü var. Şimdi mesela yakalamada, siz yakalandığınızda size haklarınız bildirmek zorunda. Niçin yakalandığınız bildirmesi zorunda. Nereye itiraz edebilirsiniz vesaire bunların bildirmesi. Bunu bildirmemek bile tazminat sebebi. Bir avukat arkadaş bundan dolayı bir 100 lira kazandı. Bildirmemiş polis 100 lira tazminat aldı. O da sembolik açmıştı davayı. 100 liraya da hükmettiler. Yani gözaltına falan kalmamıştı ama yakalama sırasında bildirmemişler diye. Mesela bunların hepsi şartları oluşmadığı halde. Tutuklama şartları oluşmadı, siz tutuklandınız. Bu da bir tazminat sebebi. Bunlar zaten hani hukuka aykırı yapıldığında olur tazminat. Bunda itiraz yok ama kanunumuz bir adım daha ileriye gitmiş. Diyelim ki siz yakalandığınızda cesedin başındaydınız, elinizde silah ve şahitler gördü, polis yakaladı ve siz de o şart altında ne olacak? Bir ceset var, elinizde silah var, tutuklanacaksınız yani adam öldürmeden dolayı. Hakim burada haklı, kim olsa tutuklayacak. Ama ola ki seneler sonra anlaşıldı ki siz o sırada o adamı ateş etmekte olana ateş ediyordunuz belki. Onun lehine meşru müdafaa halindeydiniz ama bunu anlatamadınız. İki sene sonra açığa çıktı. Gerçekten de tutuklama kararı verilirken her şey doğru verilmişti. Çünkü o delillere göre o karar verilirdi. Ama iki sene sonra haksız olduğu anlaşıldı. Burada bile tazminat ödenir diyor bizim kanunumuz. Yani kurallara uygun bir tutuklama kararı sonuçta haksızsa orada bile ödenir diyor. Bizim mevzuatımız yani bu noktada tazminat noktasında gerçekten güzel hükümlerimiz var. Şimdi yeni kanunumuz bunu bir de geliştirdi. Hani miktarların düşüklüğünü eleştiriyorum ayrı mesela. O da bizim hukukçulardan kaynaklanıyor. Hakimlerin düşük miktarlar hükmetmesinden kaynaklanıyor. Ama yeni kanunumuz bunu geliştirdi. Arama diye ölçüsüz yapılmışsa. Geldiler burayı öyle bir aradılar ki sağa solu kırdılar, devirdiler, kirlettiler. Bundan dolayı da tazminat istiyor biliyorsunuz. El koymadan dolayı, haksız el koymadan dolayı isteyebiliyorsunuz. Bunlar çok genişletildi. Yine yeni kanunumuz, eski kanunumuzda yoktu bu. 5 yıl mahkum oldunuz. Ondan sonra suçlusunuz anlaşıldı. Bir pardon filmi vardı ya oradaki gibi. Anlaşıldı. Eski kanunumuz burada size tazminat öngörmüyordu. O arada tutuklu kalmışsanız tazminat alabiliyordunuz ama hiç tutuklu kalmadınız ama mahkum oldunuz. 5 yıl yattınız çıktınız. 5 yılın haksız olduğu anlaşıldı. Yeni kanunumuz orada da tazminat öngörüyor. Yargılamanın yenilenmesi sonucunda hükmün yanlışı anlaşıldığında yine tazminat öngörüyor. Yani bu noktada iyi. Fakat şunu söyleyeyim. Aynen hani söylemiştim ya size hekim sorumluluğu davalarında da bizim halkımızın yakını hekim hatası sonucunda öldü. Buraya kadarmış. Ömrü yetmedi deniyor. Son dönemde bu şey değişti. Ama insanlarımız da Ceyhun Bey daha iyi bilir o uygulamanın içinde. Ama genelde gözaltına alınmış. 2 gün kalmış, 3 gün kalmış, 1 ay kalmış, 10 ay kalmış, tutuklanmış. Çıkıyor. Aman diyor kim bir de bu tazminatla uğraşacak. Kurtuldum Allah. Bir daha düşürmesin beni adliyelere diyor. Uzun da bir süreç, zor da bir süreç. Onun için çok takip edilmiyor yani bu olay.
Evet. Evet. Şimdi şeyi anımsadım tabii. Siz polislerin silah kaldırma şeyi deyince ters. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan da o zaman ben yanlış hatırlamıyorsam öyleydi yani. O dönemde yani 98-2002 yılları arasında ben evrakı gördüm biliyorum. Yani başsavcıların mesela 99 yılının organize şube müdüründen şikayetçi olduğunu bakanlığa yazıp görevden alınmaları istediğini. Yani bir müdür yani o şube müdürü ki o müdürün altındakileri kendi emri altında olanları siz düşünün.
Evet.
Ve yaptıkları uygulamaları düşünün. Yani yakinen bildiğim için o uygulamaları. Yakalama, gözaltına evet. alma, buradaki evet. hukuksuz uygulamalar çok yaygındı.
Evet. Yani Türkiye'de aslında bu ceza muhakemesi ve yargılama safhasında 2 dönem var aslında. 2004 öncesi ve 2004 sonrası. 2004 öncesinde işler biraz çala kalem giderliyordu. Yani ceza muhakemesi usul kanunu da eski adıyla hükümler vardı ama yine de hani uygulama esnasında farklı uygulamalar oluyordu. Gözaltı çok keyfi gözaltılar oluyordu. Çok keyfi yakalama kararları oluyordu. Tutuklamalar da keyfilik arz ediyordu. Mesela kamuoyunun infiali gerekçesiyle insanlar tutuklanabiliyordu.
Evet,
yani ceza var. Yargılamasında böyle bir sistem yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok. Hocam daha iyi bilir bu işin uzmanı olarak. Yani kamuoyu infial değil. Yani dosya içeriği neyse suça yakınsa, yani suçluluğa yakınsa, mahkumiyete yakınsa o insanı tutuklarsınız genel itibariyle. Kaçma şüphesi varsa tutuklarsınız. Başka şartlarda insanları tutuklamazsınız yani. Çünkü yani insanın özgürlüğü öyle basit bir şey değil. Hocam çok güzel dikkat çekti gerçekten. Yani bir gün bile içeride kalsanız o insanın yaşadıkları o insana yeter yani şey olarak. Yani genelde bizim hani biraz olayı geç benimsemiş olmamızdan kaynaklanan bir durum herhalde anladığım kadarıyla. İnsanlarımız kurtulduktan anında oh be hocamın dediği gibi kurtulduk. Aman buralara bir daha gelmeyelim şeyiyle olabiliyor. Mesela 99 yılında benim müvekkillerim yaşadılar yani böyle bir süreci. Orada hani aylarca tutuklu kaldılar. Yani kamuoyunun infial şüphesiyle böyle bir hani tutuklama sebebi yok ceza yargılamasında yani. Hep bunu yapanlar da o zaman hani 20-30 senelik hakimlerdi. Maalesef böyle durumlar yaşandı yani Türkiye'de. Ama hani 2004'ten sonra gerçekten de ceza yargılamasının sistemi değişti Türkiye'de. Yani önceden şüpheliden delile gidiliyordu. Yani veya sanıktan delile gidiyordu. Şimdi delilden sanığa gidiyor. Yani tam tersine döndü işler. Gerçekten olması gerektiği noktaya geldi Türkiye'de. Böyle olunca tabii o eski hukuki yanlışlıklar biraz biraz ortadan kalkmaya başladı şu an itibariyle.
Evet. Yani işkence konusunda mesela gerçekten Türkiye'de büyük gelişmeler oldu. Ben eskiden her Avrupa'ya gidişimde Avrupalılar hep sorardı. Siz işkenceci, insan hakları ihlal eden bir ülkesiniz. Yani yüzümüz kararırdı. Şimdi senelerdir daha kimse böyle bir şey sormuyor, böyle bir şey söylemiyor.
Evet.
Hiç kalmadı yani. İşkence tabii tek tük olur yine. Yüz belki ortadan kaldırmak mümkün değil ama artık Türkiye'de gerçekten, şimdi Ceyhun Bey biliyor, artık olayın başından itibaren bir kere avukat yanında bulunabiliyor bir kişinin.
Evet.
Eskiden öyle değildi ki. Eskiden bir yakınınız gözaltına alınırdı, siz nerede olduğunu bilmezsiniz. Karakola giderdiniz, bir şey söylemezlerdi. Evet. Ne zamanki hakim önüne tutuklamaya çıkarılacak, o zaman görürdünüz ve o zaman yanına avukat girebilirdi. Onun dışında o ana kadar karakol aşamasında, başka aşamalarda nezaret, şu bu, neler yapılıyor, girme imkanınız yoktu. Bugün için eğer yanında müdafi yoksa, avukatı yoksa, o verilen ifadeyi her zaman reddedebiliyor. Yani ben asla bu ifadeyi kabul etmiyorum diyebiliyorsunuz çünkü yanınızda avukatınız yok. Avukat imzalamamış o ifade verilirken yanınızda değil. Bu çok büyük bir adım. Yani biz Türkiye olarak gerçekten aslında büyük adımlar attık. Çok nerelerden geçtik, nerelere geldik değil mi? Şu düşünün ki işte şimdi Diyarbakır'da bulunan o 19 tane kafatasını düşünün. Ben tabii yine de ihtimal vermek istemiyorum hani böyle bir olay olduğuna. İnşallah tarihten mahiyetten kalmıştır.
Evet.
Yani o kadar da insanlar böyle yapıp da oraya gömer mi diye düşünüyorum. Bu kadar da herhalde kötü olmamıştır Türkiye diye düşünüyorum ama nereden nereye geldik yani o faili meşhurlardan şuradan buraya.
Evet.
Sizin bahsettiğiniz dönem yani gözaltına alma. Üçüncü gün avukat usulen geliyordu. Beş dakika içinde polis görüşme sırasında polis de oluyordu.
Yani bir adım sonrasına gittim. Avukatlar dövülüyordu şubelerde. Yani ben bunu gördüm. Yani döverken meslektaşlarımızla da zaman konuştum yani. Hani normal rapor tutmuşlar kendi aralarında. Avukat yani bırakın hani sanık şüpheliyi. Ha, avukatı dövmeye varan maalesef tevessül eden eylemler oluyordu. Hani düşünün ne aşamalardan nerelere geldik yani Türkiye'de. Gerçekten çok büyük adım şey olarak bu. Hani ceza yargılamasının 2004'ten sonra yani yapılan o iki değişiklik, ceza kanunu değişmesi ve ceza mahkemesi kanunu değişmesi gerçekten çok önemliydi yani. Yani buyurun hocam.
Fakat bunu 92'ye de götürmek lazım. Yani
evet.
92 değişikliğinde de bizim hocamız Erdener Yurtcan'ın büyük bir etkisi var.
Evet.
O dönemde. O dönemde de SHP'ydi herhalde iktidarda. Hani demokratikleşme yolunda. Gerçekten ve 92'de düşünün ki yani. İhtilalin üzerinden de 10 yıl geçmiş.
Evet.
O dönemde o adımları atmak kolay değildi.
Evet.
O bir büyük bir dönüm noktasıydı.
Evet.
Yalnız o dönemde tabii şu var. Terörle mücadele kanunu vesaire o hal falan. Bunlar tabii ki o atılan adımları büyük ölçüde gölgeledi.
Evet.
Ama 92 ve ondan sonra da 2003 sonrası gerçekten de güzel yerlere geldik yani.
Tabii Avrupa uyum yasaları ve uygulamalar şimdiki yani devlet yöneticilerinin zihniyeti yani bu bir zihniyet de meselesi. Yani 2003'ten evvelki 2002'den evvelki zihniyette işkenceyi yapanlar da kendi üstlerinden bir korunma altında bunu yapıyorlar.
Doğru. Evet.
Dediğiniz gibi o yüzden dönüş de yani tazminat dönüşleri falan tabii ki olmuyor. Zaten cezası da olmuyor.
Evet.
Hatta onu bırakın davası dahi açılmıyordu öyle şeyler.
Ceza kanuna bir hüküm eklendi. Şimdi normalde diyelim ki siz aldılar sizi karakola işkence yaptılar. Burada gözünüzü kapatıyorlar. 3-4 tane adam geliyor sizi dövüyor. Sonra gidip şikayet ediyorsunuz. Diyelim ki delillendirdiniz, her tarafınız yara bere içinde. Fakat savcı diyor ki karakolda o gün kimler görevliydi? 10 kişi. Getiriyor 10 kişiyi. Hadi bakayım kim vurdu sana? Nereden bileceksiniz?
Evet.
Mümkün değil. Ve bu adamlar beraat ediyorlardı. Fakat şimdi ceza kanunumuza bu birkaç hükümde var. Her yerde yok bu ceza kanununda. İşkenceyle ilgili hükme şöyle bir şey kondu. İhmal suretiyle işkence diye. Bu yani çok önemli bir adım. Belki uygulaması çok olmayabilir. Çok da bilmiyorum şimdiye kadar da uygulaması olduğunu bilmiyorum ama en azından sembolik bir anlamı var. Bu şu demek. O gün siz karakolda diyelim ki sorguyla görevli 5 kişiydiniz. Hani birisi kapının önünde nöbetçidir. Birisi ne bileyim başka bir yerde bir şey yapıyordur. Ama sonuçta orada sorguyla görevli birkaç kişi var. Bu adam dayak yemiş. İspat edemiyoruz. Siz de orada 5 kişisiniz sorguyla görevli. Hanginiz dövdüğünüzü de bilemiyoruz. Şimdi ceza hukukunda şüpheden sanık yararlanır ilkesi vardır. Bu ne demektir? Yani bizzat asıl suçluyu yakalayamıyorsanız, siz 5 kişi de bu işin içindesiniz, o zaman 5'inize de ceza verim. Olmaz böyle. Gerçek suçluyu tespit etmek zorundasınız. Yoksa hepsi beraat eder. Fakat şimdi ceza kanununa eklenen hükümle şunu diyoruz biz artık. Tamam siz 5 kişiden bir kişi vurdu belki. Onu da belirleyemiyoruz. Ama 4'ü de seyretti.
Evet.
Engel olmadı. Dolayısıyla o zaman ihmal suretiyle işkenceden sorumlusunuz. Ya bu da çok büyük
çok
bir
önemli,
adım.
Evet.
Çok önemli bir adım. Yani biz bilmiyoruz. Kim dövdü haberimiz de yok. O zaman siz de ihmalden dolayı sorumlusunuz burada.
Evet.
Böyle güzel yani, bir adım.
Dediğiniz uygulamalar gerçek uygulamalar. Yani evet. Göz bağlayıp dövme en hafifi hocam. Yani,
evet.
Yani onların özel mekanizmaları var geliştirdikleri.
Evet.
Yani alet, edevat, özel yeri. Yani bunlar can acıtıcı, can yakıcı, elektrikli vesaire. Yani bunlar yaşanan evet. şeyler olduğu için çok yakinen biliyoruz yani.
Evet.
O nedenle ama tabii bunlar yani hukuk bunları ortaya çıkartamasa bile tarih ortaya çıkartıyor.
Evet.
Yani televizyonlarda izliyoruz değil mi? 70'lerde, 80'lerde olanlar çıkıyorlar. Sonradan Türkiye'de tanınmış isim olan kişiler de yaşadıklarını anlatıyorlar. Bunlar tarihe mal oluyor.
Evet.
O yüzden yani hukuk alanında görmezden gelinmesi ve bu görmezden gelenler tarihte açığa çıkıyorlar
evet.
her zaman için. O yüzden bu konu özellikle işkence konusu öyle gelen geçen bir konu olmuyor.
Evet.
Eninde sonunda Türkiye ve bütün fertleriyle kime kim işkence yapmış, ne zaman ne uygulamış bunların hepsi ortaya çıkıyor. Biliniyor bundan
evet.
kaçar yok yani.
Evet.
O yüzden yani ülkemizdeki hukuki ilerlemeler yani şu anda da mesela işkenceye sıfır tolerans
evet.
deniyor.
Evet.
Güzel tamam ama aynı şeyin bakış açısının yargıya da yansıması
evet.
gerekiyor.
Yani bu bir zihniyet değişimi aslında. Yani Türkiye'deki bir zihniyet değişimi. Yani Sayın Başbakan bu işin bizzat mağdurudur kendisi. Çünkü biliyorsunuz 98 yılında kendisi Pınarhisar cezaevinde kalmak durumunda kaldı. Yani zor bir durum. Bir şiir okudu yani Ziya Gökalp'in normal. Bir şiirini okudu diyor. Kendisi aylarca hapiste yatmak durumunda kaldı. Yok yere yani gerçekten yok yere. Ya yani aynı şekilde hani şu anki hükümette de birçok insan bu tür hani kendi söylemlerinden ötürü ceza yediler, cezaevinde yatmak durumunda kaldılar. Ya bu gerçekten zihniyet dönüşümü. Yani Türkiye'nin nereden nerelere geldiğinin bir şeyidir yani bu. Aynı şekilde bu sizin bahsettiğiniz şekilde işkence uygulamalarında da asıl belirleyici olan hakimlerin olaya nasıl yaklaştığıdır. Yani hakimlerimiz olaya nasıl bakıyorlar? Yani tamam savcılarımız dava açıyorlar ama sonrasında ne oluyor? Yani orada bir ceza tehdidi olmazsa insanlar devam ederler yani hani karartma şeklinde devam edebilirler her şekilde uygulamalara.
Şimdi biz burada tabii yine güncel ne kadar önem verildiğini göstermesi bakımından Avrupa Birliği ile Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir proje vardı. O projede biz 1500 hakime ve savcıya seminerler yaptık. Orada işkence ile ilgili bir İstanbul protokolü var.
Evet.
Bu uluslararası bir şey yani İstanbul adı ama uluslararası. Bu protokolle ilgili eğitim verdik biz.
Evet.
O sadece şeye değil. Biz tabii ben hakim savcı eğitimine katıldım ama bir de hekimler, adli tıpçılar da hekim eğitimi yaptılar.
Evet.
Onlar da ne yönde yaptılar eğitimi? Şeyin önüne geldiğinde, hekimin önüne geldiğinde işkence şüphesi varsa bu nasıl belirlenir? Hani çünkü bir de bunlar bir sürü dediğiniz gibi yöntemleri var. Saklamak, gizlemek vesaire bunlar. Psikolojik yönden nasıl tespit edilebilir falan bunlarla ilgili.
Evet.
Ve ben orada gördüm ki gerçekten de bugün 1500 hakim savcı da çok çok önem veriyorlar. Yani kesinlikle asla bir vatandaşımızın dahi bir fiske yemesine bile tahammülleri yok, göz yumuyorlar. Hatta orada bir hakim anlattı. Şimdi biliyorsunuz bu işkenceyi önlemek bakımından gözaltına alınmadan önce veya daha doğrusu nezarete konmadan önce ve nezaretten çıkarılırken arada süre uzatımında vesaire her seferinde sağlık kontrolü yapılmak zorunda. Evet. Geçen birisi sordu ya bu sağlık kontrolü diyor. Nedir bu anlamadım ya bu niye sağlık kontrolü nedir bu olay? Evet. Olay budur yani ben içeri girerken götürürüm doktora doktor bakar bu adam sağlam.
Evet.
Sağlamsa o zaman bu artık devletin güvencesi altındadır. İçeride gözünde bir morarma meydana gelirse o zaman bunun sorumlusu devlettir veya ilgili görevlilerdir. Bunun anlamı bu.
Evet.
Dolayısıyla çıkarırken tekrar sağlığa götürürüz. Hem bu adam girerken sağlamdı, şimdi çıkarken de sağlam mı buna bakar doktor. Şimdi eskiden nasıl yapılıyordu? Yanına bir polisle giriyorlardı.
Evet.
Doktora gözdağı veriyorlardı bunlar. Veya zaten doktorlar artık işle dışlar devamlı bu işi yapıyorlardı.
Veyahut gözaltındakine gözdağı veriyor. Yani bir şey diyemiyorsun çünkü aynı yere geri dönecek.
Evet çıktığında dönüşüm burası evet. diyorlardı. Ama şimdi dediğim gibi hakimlere bu eğitim verildi. Adli tabiplere bu eğitim verildi. Ve oradaki hakim birisi söyledi. Pardon hakim birisi değil. Şimdi hatırladım. Doktorun biri bana geldi. Yeni başlamış pratisyen bir hekim. Bir ilçede işte adli tabip olmadığı için de bu gözaltına alınanları buna götürüyorlar.
Evet.
Bu girerken bakmış sağlam, çıkarken de sağlam raporu vermiş. Çıktıktan sonra tutuklama için hakime götürmüşler. Hakim yaklaş demiş şüpheliye. Bakmış burasında bir çizik var. Doktorun raporunda da yok. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ya basit bir çizik. Doktor da diyor ki vallahi kastım yok diyor. Görmemişim diyor. Ama bakın nereden nereye geldiğimizi göstermesi doğru. açısından hakim o kadar önemseyip suç duyurusunda bulunmuş. Doktor da yeni doktor zavallı yeni mezun bir hanım.
Evet.
Ne yapacağım diyor şimdi ben buradan mahkum olursam.
Yani o dönem hatırlıyorum şimdi yani emniyette hem gözaltı süreleri çok uzundu bir hafta gibi yani uzatarak evet. da kalınıyordu. Hem uygulamalar şimdiki gibi değildi tabii ki.
Evet. Gayri,
ve burada mesela gözaltında savcı oranın amiri olarak gelip gözlem yapması
kesinlikle
gerekirken evet. savcıların yani. Da ihmalleri oluyordu.
Doğru.
Yani mesela organize suçlar şubesinde kaç defa işkenceyle ilgili artık yayınlar yapılmış, davası açılmış. Farklı insanlara, herkes aynı şeyi söylüyor farklı farklı kesimden insanlar. Ama savcı gidip gözaltında kontrol etmiyor. Mesela
evet,
savcının mi? Da kontrolü
İmali
gerekir.
Evet.
Tabii
evet.
yani hepsi, yani her üst kademenin bu konuda bir dahli var yani.
Evet.
Ona müsaade edilmemesi gerekiyor.
Doğru.
Bu gerçekten önemli bir konu. Yani Türkiye'nin bir kanayan yarısıydı. Son dönemde düzenlemeler oldu, düzeltmeler oldu tabii ki bu konuda. Ama tabii ki hani yetmez yani hiçbir şekilde yani bunun hani Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman hiç bizim kadar hani 2011 yılı istatistiğini söylüyorum tekrar 2011 yılının şampiyonuyuz yani bir numarayız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok mahkum olan ülke biziz bizden sonra Rusya
maalesef.
Geliyor bir sene biz oluyoruz bir sene Rusya oluyor böyle hani genelde biz şey yapıyoruz.
Ama şunun iyi bir yönü var ki biz bu işkence ve yaşam hakkı ihlali.
Evet.
noktasında çok mahkumiyet aldık fakat
evet.
şimdi onlar bitti
evet.
çok şükür
evet.
bu çok çok önemli. İşte siyasi parti davaları, kapatma davaları falan onlar da vardı.
Evet.
Ama şu anki mahkumiyetimizin nedeni de ifade özgürlüğünün ihlali.
Evet.
Yani şu anda maalesef. Bu da iyi bir şey değil elbette ama yine
evet.
de işkenceden ve hayat hakkından
evet.
yani iyidir. Ama bunun da halledilmesi lazım ve burada yine sorun nerede? Yine hukukçularda.
Evet.
Yani ifade özgürlüğü ilgili esas bizim sıkıntımız ne? Normalde ifade özgürlüğü içinde düşünülecek bir ifadenin maalesef hakimler, Yargıtay tarafından suç olarak kabul edilmesi. Yani çok özgürlükçü yorum yapmamaları, liberal yorum yapmamaları, kanunları çok sert uygulamaları. Aslında mevzuatımıza bakacak olursanız İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına baktığımızda bir ifade ne zaman özgür olur, ne zaman cezalandırılır? Elbette ifadenin cezalandırılabildiği haller olmalıdır. Mesela hakaret değil mi? Bir kimseye hakaret ediyorsanız. Gerçi mesela bazı ülkelerde o da cezalandırılmıyor. Sadece tazminat.
Evet.
Yani savcı bu işle ilgilenmiyor. Sadece madem ki birisi sana hakaret etti gidip tazminat davası açıyorsun. Aslında Almanlardan da birisi bana hakaret etti dedi kimse kolay kolay savcıya da ben Almanya'yı bildiğim için söyleyeyim. Gitmez. Hemen gider bir tazminat davası açar. En kötü bir laftan 1000 euro alır. Niye gidip savcıyla uğrarsın? Şahiti varsa... Ondan dolayı gider şeyi alır. Şimdi esas söylemek istediğim şey şu. İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre ifade özgürdür. Düşünce özgürlüğü vardır. Ama bunu çeşitli hallerde cezalandırabilirsiniz. Birincisi bir kimseyi aşağılıyorsanız hakareti suç haline getirebilirsiniz.
Evet.
İkincisi şiddet propagandası varsa. Bunların dışındaki hallerde ama 8. madde şiddet içermese bile bölücülük propagandasını cezalandırıyordu. Ama şimdi kalktı, o noktada mahkumiyetlerimiz artık azalacak. Bununla beraber peki mevzuatımızda hala ne sıkıntısı var diyecek olursanız, halkı askerlikten soğutma mesela. Bu noktada sıkıntımız var. Tekrar kriterlerine bakalım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Siz halkı askerlikten soğuttuğunuzda bir kişiye hakaret etmiş oluyor musunuz? Hayır. Şiddet propagandası var mı? Hayır. Ama bugün eğer biz halkı askerlikten soğutmayı suç olarak kabul ediyorsak, bu yine İnsan Hakları Mahkemesi mahkemeye ve sözleşmeye aykırı. Dolayısıyla buradan da Türkiye'nin mahkum olma durumu var. Yani benim görebildiğim kadarıyla şu bugün için mevzuatta sıkıntı oluşturan bu hüküm var.
Evet.
Onun dışında uygulamada tabii sıkıntılarımız var.
Ben hocam dediklerine katılıyorum. Yani şu an ek olarak da şunu söylemek istiyorum. TCK'da bazı başka maddeler de var bununla ilgili. Hocam da çok iyi bilir. Mesela bir 301. madde var. 288. madde var. Bunların da düzenlenmesi lazım. Şimdi 301. maddede biliyorsunuz hani aşağı mı kuruyor. Ya bunun karşılığı olarak 125. madde var zaten yani bu şey olarak. Ama 288. madde var. Mesela bir ya benim düzenleme açısından etkilemeye teşebbüs. Yani bunun yani suç olmaması lazım teknik olarak.
Aslında olması lazım tabii ki. Yani şimdi siz kalkıp da etkilemeye çalışıyorsanız yargılama evet. programımızın ismi de adil evet. yargı. Evet. Bunu etkilemeye çalışıyorsanız evet. elbette bu. Yani gayri yasal yollardan etkilemeye çalışıyorsunuz. Evet. Yani kalkıp dilekçenizle savunmanızı elbette evet. etkilersiniz. Ama gayri yasal yollardan hakime bir şekilde etki etmeye çalışıyorsanız tabii ki bu cezanın bu. Ama evet. yine uygulamada sıkıntı yaşıyoruz biz. Aynen. Yani her şeyi evet. etkileme diye değerlendirirse hakim. Evet. O zaman yine ifade özgürlüğünün anlamı kalmıyor. Bizim ifade özgürlüğü alanındaki dediğim gibi halkı askerlikten soğutma suç tipi dışında hı hı. problemimiz uygulama.
Evet.
Hakimlerimiz özgürlükçü yorum yapmaktan maalesef uzaklar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela 301. maddeye ilginçtir ki eleştiriler suç sayılmaz diye hüküm kondu.
Evet.
Halbuki yani bu dünyanın herkes tarafında herkes bilir hukukçu olmaya gerek yok. Eleştiri elbette suç olmaz. Evet. Eleştiri olmayan bir toplum demokratik bir toplum olabilir mi? Olamaz elbette. Dolayısıyla bu işin doğası gereğidir. Bunu söylemeye, yazmaya gerek yok. Hı-hı. Ama maalesef bizim hakimlerimiz bunu anlamadığı için oraya ekstra yazıldı. Bak ey Türk hakimi, evrensel bunu herkes biliyor ama ben sana yine de ekstra yazıyorum bak. Eleştiri suç değildir
evet.
diye ama maalesef yine bizim hakimlerimiz bunu dinlemiyorlar. Şimdi çok ilginçtir ki ceza kanunu hazırlanması sırasında hani nasıl bir düzenleme yapalım ki çok net hükümlerimiz olsun, hakim böyle her önüne gelen ifadeyi cezalandırmasın diye
evet.
mecliste tartışılıyor. Bu tartışma sırasında hakimler var, avukatlar var, Barolar Birliği'nin temsilcileri var, hocalar var. O zamanki Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı'nın çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki ya siz burada boşuna uğraşıyorsunuz diyor. Sizin burada kısıtlamak için koyacağınız kelimelerin %5 etkisi var diyor. %95 biz ne dersek o olur diyor. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? Meclise diyor ki yani halka diyor ki Seyhan %5 etkilisin bu işte. %95 hakim sınıfı etkili diyor. O belirler diyor. Bir cumhuriyette, bir demokraside böyle bir şey olabilir. Halk kendi kendini güya yönetiyor derken hayır sen yönetmiyorsun diyor. %95 ben senin geleceğin hakkında belirleyeceğim diyor. Böyle bir şey olamaz tabii ki.
Evet yani anayasanın açık hükmüne aykırı zaten. Hakimler kanun ve vicdanına göre karar veriyor.
Evet.
Bu hükme çok açık bir şekilde aykırı. Aynen. 288'i biraz açayım istiyorum hocam çünkü çok önemli. Yani 288'de adil yargılama etkileme teşebbüs suçu söz konusu. Burada yani açık emarelerin olması gerekiyor. Yani gerçekten etkilemenin olması için açık emare. Yani bir telefon açmak, ne bileyim birisini aracıya sokmak, bir şey yapmak gerekiyor. Yoksa hani bir kişi televizyona çıkıp bir açıklama yaptığında bir dava ile ilgili bunun suç olmaması gerekiyor. Veya ne bileyim yani bir dava ile ilgili bir ilan yayınladınız. Dediniz ki bu davada şu şu şu süreçler yaşanmıştır. Şöyle şöyle şeyler olmuştur. Ondan sonra bu aşamada da buraya gelmiştir. Deliller de bunlardır.
Evet.
Şimdi bu suç değil yani bu kamuoyunu bilgilendirme kapsamında şiddet içermiyor. Başka bir şey içermiyor hiçbir şekilde.
Yine dar yorumdan kaynaklanıyor bu tabii.
Evet.
Yani şimdi ben hep ondan korkuyorum. Ne zaman bir hüküm gelsin? Elbette böyle bir hükme ihtiyacımız var. Yani sonuçta bilirkişiyi etkilemeye çalışan insanlar var.
Evet.
Hakimlere etki etmeye çalışan insanlar var. Böyle bir hükme ihtiyaç var ama işte bir hükmü koyduğunuz anda maalesef uygulama hemen bunu kötüye kullanmaya başlıyor. Hiç o kapsama girmeyen şeyleri cezalandırma yoluna gidiyor. Aslında basın kanununda bunu karşılayacak sizin söylediğiniz anlamda bu aslında yapılmaması gerekiyor tabii ki. Yani evet. basında yürümekte olan bir dava ile ilgili açıklamada bulunamaz deniyor. O ayrı bir mesele.
Evet.
Etkileme çok ayrı bir olay.
Evet.
O basın kanunun dışında
evet.
ekstra bir takım hareketler gerekiyor ama maalesef işte uygulamamız diyeceğiz yine ama şimdi öyle deyince de hocam diyorlar bunları siz yetiştirmiyor musunuz? Doğru. Evet. Bu işin sorumlularından biri de biziz yani elbette. Yani biz demek ki iyi yetiştiremiyoruz ki bunları.
Estağfurullah.
Veya bu iyi hukuk nosyonunu veremiyoruz yani. Evet. Özgürlükçü hukukçular yetiştiremiyoruz. Liberal hukukçular yetiştiremiyoruz. Biliyorsunuz TESEV'in yapmış olduğu bir araştırma var. Hakimlerle ilgili olarak. Hakime diyorlar ki kanun böyle diyor ama devletin menfaatleri böyleyse neye göre karar veririz? Ben diyor devletin menfaatlerine bakarım diyor. Kanun ne derse desin diyor. Şimdi hani bunu biz mi veremedik veya biz hukuk fakültesinde böyle öğretmedik bunlara?
Evet.
Ben şöyle yorumluyorum. Bir hakim alt kültürü var. O alt kültür nereden itibaren? Çünkü mesela bizim öğrencilerden biliyorum. Öğrencilere dersi 5 dakika uzatın. Siz de öğrenci oldunuz. Hemen isyan ederler. Hocam teneffüs hakkımızı yiyorsunuz. Hani bir de hukukçular ya bunlar. Teneffüs hakkımızı yediniz hocam. Burası hukuk fakültesi. Hani hak hukuk diyorsunuz. Teneffüs hakkımızı yediniz. Ama buna karşılık uygulamadan duyuyorum. Akşam 5'e 5 kala getiriyorlar şüpheliyi. Belki savcı 2 dakika dinlese bırakacak. Polis diyor ki yarın sabah getir. Bunun ne anlamı var biliyor musunuz? Bu gece nezarette geçirsin demek. Yani 5 dakika mesaisi uzayacak diye savcı, öğrenciyken 5 dakika teneffüsü uzadı diye isyan eden savcı, öğrenci, şimdi savcı olmuş. O insanın 12 saat nezarette kalmasını önemsemiyor. Yani hukuk fakültesinde bunu nasıl verebiliriz bu insanlara? Nasıl vereceğiz? Onu da ben de düşünüyorum. Hani şimdi evet. Kurucu dekanım, o fakülteyi de şekillendirmek durumundayız. Nasıl yapalım ki bizim öğrencilerimiz uygulamaya gittiklerinde böyle olmasınlar? Yani insan özgürlüğünü nasıl bu kadar önemsiz görüyorlar bunlar?
Evet, gerçekten öyle. Yani bu çok önemli bir konu. Şimdi bir insanın bir şeylerde gözaltında kalması başlı başına bir şey orada. Yani servis kaçıyor bahanesiyle de çok
evet,
oluyor maalesef.
Değil
yani
mi?
Bu çok servis korkunç kaçıyor bir şey ya. Yani. Yani
evet ya.
Bunu söylüyor muyduk bir önceki programlarda ama servis kaçıyor şeyiyle hani duruşmayı bitirme durumları da oluyor bazen. Yani orada çok önemli konular tartışılıyor veya işte bir kişi gelmiş.
İnsanlar için hayati.
İnsanlar için hayati konular tartışılıyor. Servis kaçıyor bahane olmamalı. Yani hakimlerimizin tabii bu konudaki imkanları da genişletilirse hiç bu türlü şeyler olmayacaktır diye düşünüyorum. Hocam bir şey dikkat çekmişti. Ben o konuyu biraz daha açmak istiyorum. Rücuyan tazminat konusu ben çok önemli görüyorum. Gerçekten yani hukukumuzda da yerleşmesini bir an evvel temenni ediyorum. Yani rücuyan tazminat konusu açıkçası hakimlerimizin kararlarına birebir doğrudan etki edecek bir şey. Hocam istatistikli olarak konuştu bunu gerçekten. Hiçbir şekilde bir tane bile şeyi yok dedi. Aslına bakarsanız bir tane bile uygulama yaparsanız herkes o konuda kendine biraz çekidüzen verebilir diye düşünüyorum. Şimdi işkence yapan birisini sen onu ileride emekli aylığından veya maaşından keseceğini düşünürse bir insan yani hareketlerine kesin çekidüzen verebilir. Aynı şekilde rücuyan tazminat konusu da şu anda rücuyan tazminat yani hakimlere ve savcılara karşı açılan davalarda devlet bütün o tazminat sorumluluğunu üzerine almış durumda. Hukuk Mahkemesi kanununda da var. Aynı şekilde hakimler ve savcılar kanununda da var hükümler. Açık bir şekilde eğer bir şey olursa bunu devlet ödeyecektir diyor. Bu hani bu süreçte gerekli miydi? Gerekliydi. Ama yani rücuyan tazminatın kesin ve kesin bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Yoksa o kararlarda ortaya çıkan hukuka aykırılıkların önüne geçemeyiz yani hiçbir şekilde.
Şimdi Ceza Mahkemesi kanununa da ben komisyonda çalıştım. Hüküm kondu. Fakat orada biz tabii normalde direkt rücu koymuştuk.
Evet.
Demiştik ki bir hukuka aykırı yakalama kararı veya işte gözaltı tutuklama kararı varsa o zaman doğrudan devlet tazminat ödediğinde bunun sorumlusuna rücu eder.
Evet.
Fakat sonradan hakim savcılar çok itiraz ettiler. Dediler ki o zaman dediler bu kararı verecek hakim savcı bulamazsınız artık. Çünkü kararı vermediğinde sorumluluğu olmayacak. Evet. Ama kararı verdiğinde bir yanlış karar olsa sonuçta ona rücu edilecek.
Evet.
O nedenle yani gerçekten de ben bu iş üzerinde de çok düşündüm. Tezimin de konusu orta yolu bulmak çok zor.
Doğru.
Yani düşünün ki sonuçta bu işin bir de mağdur yönü var. Siz evet. Bir insanı tutuklanma talebiyle çıkarıyorsunuz hakimin önüne. Hakim tutuklaması tamam şüpheli hakları şu bu diyorsunuz ama o işin bir de mağduru var.
Evet.
Oradan çıkıp ondan sonra çıkıp mağduru bir de tehdit edip sen gelip şahitlik de yapmayacaksın deme ihtimali var.
Evet.
Dolayısıyla onun haklarını da koruması lazım. Siz hakime de hata yaptığında bu bak karar yarın öbür gün yanlış çıktığında da anında da senin maaşından keseriz dediğinizde o zaman tutuklamam der. Gitsin mağdur ne yapıyorsa yapsın yani evet. Benim derdim mi der. İşte o nedenle bunu öyle bir kıstasını bulmamız gerekiyor ki hem hakim korkmadan karar versin evet. Hem de yanlış yapan da cezasını çeksin.
Aynen.
Şimdi kanunumuzda buna şöyle bir çözüm bulundu. Görevi kötüye kullanma durumu varsa dendi.
Evet.
İşte o da çok nadir bir şey yani. Ne olacak? Kasten bu benim düşmanım deyip hiçbir şey olmadı halde kalkıp tutuklama kararı verirse ancak olur bu.
Evet.
Onun dışında da olmaz ama hakim savcılar bu noktada da haklı itirazları var. Yani siz de kendinizi hakim savcı yerine koyun. Cebinizden çıkacaksa bu para vermezsiniz kararı. Yani keyfinize evet. mi canım ben niye veriyorum tutuklama kararı? Benim cebime bir şey mi giriyor tutuklama kararı verirken?
Evet.
Yani bunun orta yolunu bulsak bir çözümü varsa mucizevi bir formülü
evet.
hem hakimi rencide etmeyecek hem de bunu kötüye kullananları evet. gerçekten kötü tutuklama uygulamamız çok kötü. Gerçekten bugün bu bir gerçek. Şimdi 2005 yılında biz ceza mahkemesi kanunu hazırlanırken bu tutuklamayı ne yapalım ne edelim de öyle yapalım ki bu kötü uygulamadan kurtulalım dendi. Hı. Alman kanunundan alınan katalog suç hikayesi kondu.
Evet.
Orada bazı arkadaşlar itiraz ettiler. Dediler ki, katalog suç şu demek, onu belki izah etmem gerekir. Normalde bir kimsenin tutuklanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin bulunması. O da yetmez. Hani cesedin başında adamı silahla yakalasanız bile bu yetmez. Kaçması veya delilleri karartması şüphesi gerekir.
Evet.
Ya yani kaçmayacaksa adam, tamam yine yargılarsınız. Adam öldürmüşse bile ki bu Amerika'da örnekleri var değil mi?
Evet.
$1 milyon alıyorsunuz, adamı bırakıyorsunuz yine.
Evet.
Bizde de yani teorik olarak mümkün. Adli kontrol müessesesi yoluyla. Fakat bize tabii yapılmaz bu. Ama dediğim gibi sonuçta cesedin başında da yakaladığınız adamı tutuklamak zorunda değilsiniz. Zaten hakim tutuklama kararı verir demiyor kanun. Verebilir diyor. Yani takdirine bırakmış. Ama kuvvetli suç şüphesinin yanında kaçması ve delilleri karartma şüphesinin bulunması gerekiyor. Dolayısıyla bu tip bir halde ancak bunlar varsa bu kararın verilmesi, tutuklama kararının verilmesi mümkün. Şimdi katalog suç getirilerek şu dendi, eğer bu suçların işlenmiş olması şüphesi varsa, mesela adam öldürme gibi, o zaman hakim bunu varsayabilir. Yani adam öldürme gibi bir suç işlemişse, ya bu adam kaçar ya. Bunu varsayabilirsin. Veya delilleri karartır ya. Varsayabilirsin diyor kanun. Fakat yine neyi diyor? Varsayabilir diyor. Varsayarsın demiyor. Orada komisyonda dediler ki, ya bunu hakimler anlamaz. Bundan sonra adam öldürme diye bu katalogda sayılan suçlar otomatik tutuklamaya dönüşür. Ya olur mu dendi. Kanun açık. Varsayabilirsin diyor. Ama gerçekten de öyle oldu. Katalog suç otomatik tutuklamaya döndü. Yani halbuki kanun öyle demiyor. Şimdi yani siz kanun koyucu olarak ne kadar iyi bir düzenleme yapayım, bu tutuklamayı ne kadar adam edeyim deseniz bile sonuçta iş dönüyor dolaşıyor onu uygulayan hakime geliyor.
Evet.
Hakim bu maddeyi anlamakta, anlamamakta ısrar ediyorsa yapacak bir şey yok. Şimdi deniyor ki tutuklamayı zorlaştıracağız. Neymiş? Gerekçe getireceğiz. Ya gerekçe zaten var.
Evet.
Yani anayasa diyor ki zaten bütün hakimlik kararları gerekçeli olur diyor.
Evet, evet.
Burada da diyor bütün fiili nedenler, hukuki nedenler açıklanır diyor kanun. Evet. Yine var.
Evet.
Biz bunu biraz daha genişleteceğiz. Siz istediğiniz kadar genişletin. Bakın bugün hakimlerin klasik bir tutuklama gerekçesi vardır. Mevcut delil durumuna göre, isnat edilen suçun niteliğine göre tutuklanmasına derler. Bu ifade biliyor musunuz? Türkiye'nin İnsan Hakları Mahkemesi'nde 4500 frangına mal oluyor. Sizin bizim cebimizden ödediğimiz vergilerden 4500 frank sizin hakkınıza böyle bir tutuklama kararı verilmişse bunun anlamı ne? Gerekçe değil ki. Bu matbu bir ifade. Mevcut delil durumuna göre, suçun niteliğine göre diyorsunuz matbu bir ifade. Sen bana gerekçe gösterecek. Ben niye kaçacakmışım? Tamam suç şüphesi var ama ben niye kaçacağım? Veya suç şüphesini gösteren olgular nelerdir? Bunları bana tek tek açıkla diyor kanun. Evet. Sen açıklamıyorsun. Kalıplaşmış ifadeyle tutuklama kararı veriyorsun. O zaman İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorum ben. Diyorum ki bu karar gerekçesizdir. İnsan Hakları Mahkemesi evet diyor. Türk hakiminin kullandığı bu kalıp gerekçe sayılmaz diyor. Hı-hı. Ama bakın açın. Şimdi gidelim şu İstanbul Adliyesi'nde. 100 tutuklama kararını açalım. Ben 100'ü de diyeceğim ama hadi biraz insaf edeyim. 99'u. Bu ifadeyi kullanıyor, bu kalıbı kullanıyor. Bu gerekçe değil. Ve bu kalıp Türkiye'nin cebimizden 4500 frangına mal oluyor. Ama hakimlerimiz hala bu kalıbı kullanıyor. Şimdi de deniyor ki biz gerekçe getiriyoruz. Hakim yine o kalıbı kullanır. Gerekçe de hikaye, şu da hikaye, bir de hikaye. Çözüm nedir derseniz? Bilmiyorum.
Çözüm işte... herkesin sorumluluk altında olması.
Evet.
Yani gerekirse yargıçların da yargılanabilmeleri.
Evet.
Değil mi? Yani bir normal evet. vatandaşla yargıcın da hiçbir farkı olmaması.
Bugün Türkiye'de evet. başbakanı da yargılarsınız daha. Genel kurmay başkanı da yargılıyorsunuz ama yargıçları yargılamanız
yüksek sonra. Yargıçları yargılayamıyorsunuz.
Yüksek yargıçları. İşte bir tanesi şimdi yargılanıyor.
Evet.
Rüşvet dolayısıyla ama çok zor.
Elbette ki tabii ki yani yüksek yargıçlarımız yani hepsi onurlu insanlar. Yani istisna şeyler, uygulamalar oluyor. Evet. Ve onlar zaten bu bozuklukların sebebi oluyor.
Evet.
Ama tabii onları da dillendirmek, bunları düzeltmek açısından mecburen gerekli.
Ben bu konuda bir açılım sağlamak açısından söylemek istiyorum. Şimdi Hukuk Mahkemesi Kanunu'nda ve Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda hakimlere ve savcılara açılan tazminat davaları açık bir şekilde düzenlenmiş. Devlete karşı açılır diyor. Yalnız burada önemli bir konu var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki etkili başvuru hakkını kısıtlayan bir durum var. Bence onun bir an önce düzenlenilmesi lazım. Şudur. Eğer tazminat davası yani reddedilirse diyor, hakim ve savcı aleyhine açılan yani dava reddedilirse diyor, açan idari para cezası ödemeye mahkum olur diyor. Hmm. Şimdi bu yani korkunç bir durum bence hukuken. Hiçbir izahı yok.
Evet.
Yani hakim ve savcıya tazminat davası açacaksınız. Sizin o davanızın kabul edilmesi yani %99.9 zaten davanız reddedilir. Ben yani bugüne kadar birçok dava açmış bir avukat olarak söylüyorum buradan. %99.99 reddedilir bu davanız. Bir de o davayı haklı sebepleriniz olsa da reddedilir. Daha önceden çok daha komik durumlar vardı. O biraz düzeltildi şimdi. Mesela daha önceden şöyleydi. Yargıtay hakimine karşı dava açamazdınız. Neden? Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir karar vermişti. Bir içtihat benimsemişti. Demişti ki Yargıtay hakimleri aleyhine dava açabilmek için o hakimlerin Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan'da yargılanmaları lazımdır demişti.
Mahkum olmaları lazım.
Özür dilerim hocam düzeltti. Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar Yüce Divan'da yargılanmış bir tane hakim var şu anda. Yargıtay hakim. O da dediğiniz gibi rüşvetten yargılanıyor şu anda. İlk defa oldu. Mahkum olup olmayacağı bakacağız, göreceğiz hepimiz. Hukuk sürecinde bir şey diyemiyoruz şu anda yargılama devam ettiği için. Ya böyle imkansızın üstü imkansız bir durum söz konusuydu. Hukuken ve fiziken hiçbir şekilde mümkün değildi yani öyle bir şey. Siz böyle bir durumda o insanı bir de para cezası ödemeye mahkum ediyorsunuz. Ya bu durumun bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor.
Düzeltilmezse zaten dönüyor dolaşıyor o insanı buluyor. Yani eden bulur deniyor ya. Şimdi mesela bundan bahsettiğiniz zaman da kamuda infial suçundan tutuklama yapıldığında hani bakın bu doğru değil. Hani buna ses çıkarmayanlar şimdi o tutuklamalara maruz kalıyorlar.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor? O hukuk herkes için gerekli.
Herkese lazım.
Sonuçta bir haksızlığa karşı doğru ses çıkarılmazsa o haksızlık dönüp dolaşıp seni bulabiliyor. Dolayısıyla hakkı hukuku savunmak gerekiyor.
Evet.
Neyse adil olmak gerekiyor. İnşallah programımız da bizim bu adalete faydası oluyordur. Çünkü önemli güzel katkılarınız oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim Adil Yargı programımızın bugün sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hayırlı günler.